Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 111.
Kitty, Levin'i çağırması için birini yolladı ve yıkanıp temizlenmeleri için konuklarından birini Levin'in çalışma odasına, ötekini de Dolly'nin yatak odasına götürdü. Sonra hamileliği yüzünden uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra artık özgürce hareket edebilmesinden kaynaklanan bir sevinçle öğle yemeği için buyruk verdi. Sonra balkona geldi. Sergey Ivanovich ile Profesör Katavasov geldiler dedi. Bu sıcakta yolculuk etmek çok zor olmuştur dedi prens. Kitty babasının yüzündeki alaycı gülümsemeyi görünce yalvarır gibi gülümseyerek "Hayır baba" dedi. "Çok sevimlidir o. Kostya onu çok sever." "Ama ben bir şey..." Kitty ablasına döndü. "Git onları bul ve ilgilini ver." dedi. "Stiva'yı garda görmüşler. Çok iyiymiş. Ben Mitya'nın yanına koşup gideyim. Çay saatinden beri onu emzirmedim. Uyanmıştır ve kesinlikle bağırıyordur." Sütünün göğüslerine dolduğunu hissederek telaşla çocuk odasına koştu. Kitty'nin bir tahmini değildi. Çocukla bağı kesilmediği için göğüslerine süt dolunca kesinlikle bebeğin acıktığını anlıyordu. Daha odaya varmadan çocuğun ağladığını biliyordu. Sesini duyunca adımlarını hızlandırdı. Kitty koştukça çocuk daha çok bağırıyordu. Sesi sağlıklı, güçlü ama aç ve sabırsızdı. Kitty aceleyle oturup emzirmeye hazırlanırken "Çoktan beri mi ağlıyor?" diye sordu. "Hemen verin onu bana. Aman dadı, ne kadar can sıkıcısınız. Başını daha sonra bağlarsınız." Çocuk bağırmaktan tıkanmıştı. "Olmaz ki anacığım," dedi. Agafya Mihalovna da sevgiden mest olmuş. Onun arkasından geliyordu. Çocuktan daha hızlı bağırarak. "Tanıyor, tanıyor. Yemin ederim beni tanıdı. Katerina Aleksandrovna," diyordu Agafya Mihalovna. Ama Kitty onu dinlemiyordu. Oğlu gibi onun da sabrı taşıyordu artık. O kadar acele ettiği halde çocuk aradığını hemen bulamıyor, sinirleniyordu. Sonunda umutsuz bir çığlıktan ve dudaklarını saplattıktan sonra işler yoluna girdi. Anne ile çocuk sakinleşip sustular. Kitty çocuğa dokunarak "Zavallı yavrum, ter içinde kaldı," diye fısıldadı. Çocuğun şimdiden kurnaz gibi görünen bakışlarına, düzenli bir biçimde şişen yanaklarına, daireler çizen avuç içleri, kırmızı küçücük ellerine bakarak ekledi. "Sizi tanıdığımı nereden anladınız?" Agafya Mihalovna tanıdığı iddia etmesi üzerine Kitty, "Olanaksız bu. Beni tanımış olsaydı beni tanırdı," dedi ve gülümsedi. Gülümsedi çünkü bebeğin kimseyi tanıyamayacağını söylerken onun yalnızca Agafya Mihalovna'yı tanımakla kalmayıp her şeyi anladığını, bildiğini, hatta hiç kimsenin bilmediği şeyleri bildiğini, anladığını, kendisinin bile çok pek çok şeyi onun sayesinde tanımaya ve anlamaya başladığını hissediyordu. Agafya Mihalovna'ya göre, dadıya göre, büyük babaya göre, hatta babaya göre Mitya ancak maddi bakımla yaşayabilen canlı bir varlıktı. Ama annesine göre o uzun zamandır aralarında bir yığın duygusal ilişki kurulmuş olan manevi bir varlıktı. Agafya Mihalovna ona, "Uyandığı zaman Tanrı'nın izniyle görürsünüz. Şu hareketi yapınca bu küçük güvercin gülümsüyor, yüzünde gülücükler açılıveriyor," diyordu. "Peki, peki, görürüz," diye fısıldadı Kitty. "Şimdi gidin, uyuyor." Agafya Mihalovna ayaklarının ucuna basarak odadan çıktı. Dadı perdeyi indirdi. Beşiğin muslin perdelerinin altından girmiş olan sinekleri ve pencerenin camında debelenen bir yaban arısını kovaladı. Sonra anne ile çocuğun yanına oturdu. Elindeki kayın ağacı dalını sallamaya başladı. Dadı, "Ne sıcak böyle, ne sıcak. Tanrı bir yağmur veriverse," dedi. Kitty yavaşça sallanarak gözlerini kimi zaman açıp kimi zaman kapayan Mitya'nın hafifçe kımıldatıp durduğu, iple sıkılmış gibi görünen küçücük elini sevgiyle sıkarak yalnızca "Evet, evet, şşt," dedi. Bu küçük el Kitty'yi heyecanlandırıyordu. Onu öpmek istiyor ama uyandırmaktan korkuyordu. Sonunda küçük el kımıldamaz oldu. Gözleri kapandı. Ama çocuk zaman zaman emmeyi sürdürürken uzun kirpiklerini aralayarak yarı karanlıkta nemli ve kara gibi görünen gözleriyle annesine bakıyordu. Dadı elindeki dalı sallamaz olmuştu. Uyukluyordu. Yukarıdan yaşlı prensin kahkahalarıyla Katavasov'un gür sesi geliyordu. Kitty "bensiz konuşuyorlar," diye düşündü. Kostya'nın burada olmaması çok yazık. Aralarına bakmaya gitmiş olmalı. Böyle sık sık gitmesi öyle sıkıcı ki. Ama yine de gittiğine seviniyorum. Çünkü bu işler onu oyalıyor. Şimdi çok neşeli. Durumu ilkbahara göre çok daha iyi. Öyle üzgün, öyle karamsardı ki. O zaman onun için korkuyordum. Ne garip adam, dedi kendi kendine gülümseyerek. Kocasının neden sıkıldığını biliyordu. İnanç yokluğuydu bunun nedeni. Birisi kalkıp da ona inansız kocasının öbür dünyada ne olacağını sormuş olsaydı, Kitty inanmanın dışında ruhun kurtuluşunun olanaksız olduğuna inandığı halde kocasının lanetleneceğini, acı çekeceğini kabul edemezdi. Ama kocasını manevi yanının üstünde bir sevgiyle sevdiğinden, onun inansızlığını düşünürken gülümsüyor, için için onu tuhaf buluyordu. Neden durmadan felsefe okuyor diye düşündü. Eğer bütün bunlar kitaplarda yazıyorsa bunları kendisi de anlayabilir. Ama yazılanlar yalansa okuması neye yarar? Kendisi de inanmak istediğini söylüyor. O halde neden inanmıyor? Belki çok düşündüğü içindir. Yalnız olduğu için çok düşünüyor. Hep yalnız, yalnız. Bizimle her şeyi konuşamıyor. Konuklarından özellikle de Katavasov'dan hoşlanıyor sanıyorum. Bu dostuyla tartışmayı seviyor. Kitty Katavasov'la Sergey Ivanovich'i aynı odada yatırmasının mı yoksa onlara ayrı oda vermesinin mi daha iyi olacağını düşünüyordu. Birden aklına onu heyecanla titreten bir düşünce geliverdi. Mitya bile bundan rahatsız olarak ona sert sert baktı. Galiba çamaşırcı çamaşırları getirmedi, yatak çarşafı yok. Eğer dikkat etmezsem Agafya Mihailovna Sergey Ivanovich'e kullanılmış çarşaf verir. Yalnızca bunu düşününce bile Kitty'nin yüzüne kan hücum etmişti. Evet, gereken buyrukları veririm diye karar verdi. Önceki düşüncelerine dönerek birini yarım bıraktığını anımsadı ve hangisi olduğunu düşünmeye başladı. Evet, Kostya'nın inansızlığı diye anımsadı gülümseyerek. Ne yapalım inansızsa? Bayan Stahl gibi ya da benim yurt dışındayken olmak istediğim gibi olmasından daha iyidir bu. Hayır, en azından yalan söylemez o. Kocasının iyi yürekliliğini gösteren ve yakında olan bir olay aklına geldi. İki hafta önce Stefan Arkadyevich'ten Dolly'ye yazılmış bir pişmanlık mektubu almışlardı. Oblonski onayını kurtarması ve borçlarını ödemesi için malikanesini satması için karısına yalvarıyordu. Dolly umutsuzluk içindeydi. Kocasından nefret ediyor, onu küçümsüyor, ondan yakınıyordu. Boşanmaya karar veriyor, sonra da bundan vazgeçiyordu. Sonunda malının bir bölümünü satmaya razı oldu. Kitty sevgiyle gülümseyerek kocasının o günlerdeki sıkıntısını, telaşını, tereddütlerini anımsıyordu. Kocası sonunda Dolly'ye yardım etmenin tek yolunu bulmuş, Kitty'nin hiç aklına gelmeyen bu çözümü, malikanesinden kendisine düşen bölümü ablasına vermesini önermişti. Böyle birine inansız mı denir? Böyle yüreği olan bir çocuğu bile incitmekten çekinen bir insanı? Hep başkalarını düşünür, kendini düşündüğü yok ki. Sergey Ivanovich Kostya'nın kahyalanı yapmasının onun bir görevi olduğunu düşünüyor. Ablası da öyle. Şimdi de Dolly. Çocuklarıyla birlikte onun korumasına girdi. Sonra her gün evimize gelen şu köylüler. Sanki onlara yardım etmek zorundaymış gibi. Mitya'yı yanaklarından öpüp dadısına verirken, "Evet evet sen de baban gibi ol yeter." dedi. Lenin can çekişen ağabeyini gördüğünden beri yaşam ve ölüm sorunlarını sık sık düşünmüştü. Yeni inançları dediği 20 ile 34 yaşları arasında yavaş yavaş kendisi de farkında olmadan çocukluk inançlarıyla ilk gençlik çağı inançlarının yerini alan bu ölüm ve yaşam sorunlarından yaşam sorunu onu daha çok düşündürüyor, ölümse onu dehşete düşürüyordu. Yaşamın nereden geldiğini, amacının ne olduğunu, neyin nesi olduğunu bilmiyordu. Organizma onun yok olması, maddenin sonsuzluğu, enerjinin sakınım yasası, Levi'nin eski inançlarının yerini bunlar alıyordu. Birbirine bağlı bu sözcükler ve bu düşünceler, düşünce dünyasının genişlemesine yardımcı oluyorlardı ama gerçek yaşamda ona hiçbir şey vermiyorlardı. Levi'nin sırtındaki köklü paltoyu çıkarıp da muslin kumaştan bir giysi giyen ve dondurucu ilk soğukta, düşüncesiyle değil ama bütün varlığıyla çıplak olduğunu ve kaçınılmaz olarak soğuktan öleceğini anlayan biri gibi hissediyordu kendini. O zamandan beri bunun farkına varmayıp eskisi gibi yaşamını sürdüren Levin, sürekli olarak bilgisizliğinden kaynaklanan bu korkuyu duyuyordu. Ayrıca eski inançların dediği şeylerin yalnızca bilgisizliği olmadığını, aynı zamanda gerçekten gereksinim duyduğu bilgileri öğrenmesini olanaksız kılan bir düşünce yönelişi olduğunu belli belirsiz de olsa fark ediyordu. Evliliğinin ilk başlarında yeni sevinçler ve yeni görevleri bu düşüncelerini tümüyle boğmuştu. Ama karısının doğum yapmasından sonra Levin Moskova'da tembel tembel yaşarken gittikçe daha sık ve yoğun bir biçimde kesin olarak çözümlemesi gerektiğini sandığı bu sorunu düşünmeye başlamıştı. Kendi kendine yaşamım hakkında her an sorduğum sorulara Hristiyanlığın verdiği yanıtı kabul etmiyorsam hangi yanıtları kabul edeceğim diyordu. Levin bu inanç karmaşası içinde yanıta benzer bir şey bile bulamamıştı. Bir oyuncakçı dükkanında ya da bir silahçıda yiyecek bir şeyler aramaya gelen birine benziyordu. İstemeden ve farkında olmadan şimdi her kitapta, her konuşmada, her insanda bu soruyla ve çözümüyle ilgili belirli bir ilişki arıyordu. Onu en çok şaşırtan ve üzen şey de kendi çevresinden yaşıt olan pek çok insanın onun gibi eski inançlarının yerine yenilerini koyduktan sonra bundan herhangi bir felaket görmemeleri, yaşamlarından hoşnut ve rahat görünmeleriydi. Oysa bu temel sorunun dışında başka sorunlar da acı bir biçimde çıkıyordu Levi'nin karşısına. Bu insanlar içten miydiler acaba? Yalan mı söylüyorlardı? Yoksa onun aklını kurcalayan sorulara bilimin verdiği yanıtları onlar daha farklı bir şekilde ve ondan daha açık olarak mı anlıyorlardı? Levin bu insanların düşüncelerini ve bu yanıtları açıklayan kitapları titizlikle inceliyordu. Din konusunda kuşku duymaya başladığından bu yana inandığı tek gerçek, üniversite yıllarıyla ilgili aklında kalanlara göre, dinin artık zamanını doldurarak dünyadan kalktığını düşünmekle kendi kendini aldatmış olduğuydu. Bütün dürüst insanlar, bütün yakınları inanıyorlardı. Yaşlı prens, çok hoşlandığı Lvov, Sergey Ivanoviç ve bütün kadınlar, karısı da inanıyordu. Yaşayışları onda büyük bir saygı uyandıran Rus halkının %99'unun inandığı şeye çocukken o da inanıyordu. Pek çok kitap okuduktan sonra vardığı bir başka sonuçta kendisiyle aynı inançları paylaşan insanların bu inançlarından başka hiçbir şeyi düşünmemeleriydi. Levin yanıt bulamazsa yaşayamayacağı derecede önem verdiği sorulara bu insanlar hiç yanıt vermiyor, onları bir yana bırakıyorlardı. Onları hiç ilgilendirmeyecek olan, örneğin organizmanın gelişmesi, ruhun mekanik açıklaması gibi sorulara yanıtlar bulmaya çalışıyorlardı. Ayrıca karısının doğumu sırasında ona göre çok olağanüstü sayılan bir olay olmuştu. İnançsız olan kendisi yakarmaya başlamıştı, yakarırken de inanmıştı. Ama o anlar geçince o anda duyduklarını bir daha hiç duymamıştı. O zaman gerçeği yaşadığını, şu andaysa yanıldığını kabul edemiyordu. Çünkü bunu sakin sakin düşünmeye başlar başlamaz her şey bulanıklaşıyordu. Şu anda yanılgı içinde olduğunu kabul edemiyordu. Çünkü yeni inançlarına değer veriyordu. Onları bir zayıflık belirtisi olarak görmüş olsaydı kesinlikle tümünden vazgeçerdi. Kendi kendisiyle acı verici bir çelişki içindeydi ve bu durumdan kurtulmak için bütün ruhsal gücünü seferber etmişti. Bu düşünceler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az da olsa aklını allak bullak ediyor ama hiç peşini bırakmıyordu. Okuyor ve düşünüyordu ama okudukça ve düşündükçe amacından uzaklaştığını hissediyordu. Moskova'da ve köyde son zamanlarda maddecilerde bir yanıt bulamayacağına inandığından, yaşamı maddeci görüşten bağımsız olarak açıklayan filozofların, Platon'un, Spinoza'nın, Kant'ın, Schelling'in, Hegel'in ve Schopenhauer'in kitaplarını yeniden okumaya başlamıştı. Okurken ya da öteki varsayımları, özellikle de maddecilerin varsayımlarını çürüten kanıtlar öne sürerken, bu filozofların düşünceleri ona verimli görünüyordu. Ama sorunlarının çözümlerini anlamaya çalıştığı ve üzerinde düşündüğü zaman hep aynı şey ortaya çıkıyordu. Ruh, irade, özgürlük, özdek gibi belirsiz terimlere ilişkin kesin tanımları izlerken, filozofların ya da kendisinin kurmuş olduğu söz tuzaklarına düşünce bir şeyler anlamaya başlıyordu. Ama düşüncesinin yapay gidişatını unutması ve gerçek yaşamla ilişkiye girmesi, bütün bu yapay temelin iskambil kağıtlarından yapılmış bir şato gibi yıkılıvermesine, yaşamla ilişkideyken kendine yeten o düşüncelere dönmesine yetiyordu. O zaman bütün bu temelin yaşamda akıldan da önemli olan şeyle bağlantısı bulunmayan sözcüklere dayalı bir şey olduğu açıkça çıkıyordu ortaya. Schopenhauer'ı okurken bir an irade sözcüğünün yerine sevgi sözcüğünü koydu. Aklından çıkarmadığı sürede bu yeni felsefe 2 gün boyunca onu avuttu. Ama daha sonra yaşama felsefenin tepesinden bakınca o da yıkılıverdi. Bu da onu ısıtmayan muslim bir giysiydi. Sergey Ivanoviç ona Homyakov'in dinsel yapıtlarını incelemesini öğütlemişti. Levin yapıtların 2. cildini okudu. Önceleri polemiğe kaçan bu süslü, nükteli biçimi yadırgamasına karşılık İsa öğretisiyle ilgili sunuş biçimine hayran kaldı. Gözüne çarpan ilk düşünce, kutsal gerçekleri anlama yetisinin insana verilmediği ama sevgiyle birleşmiş insanların tümüne birden, yani kiliseye verildiği düşüncesi oldu. Uzak, anlaşılmaz, yaratan bir tanrıya inanmakla işe başlamaktansa, şu anda var olan, insanların bütün inançlarını kendinde toplamış, başında Tanrı bulunduğu için kutsal, yanılgısız olan kiliseye inanmanın, buradan hareketle de Tanrı'ya yaratılışa, günaha, ruhun kurtuluşuna varmanın daha kolay olduğu düşüncesiyle seviniyordu. Ama Katolik bir yazarın kilise tarihiyle, Ortodoks bir yazarın kilise tarihini okuduktan sonra, aslında yanılgısız olan bu iki kilisenin birbirlerini yadsıdıklarını fark etti. Levin'in Hamyakov'un kilise öğretisine duyduğu inancı sarsıldı ve bu yapıda da kendi felsefesi yapısı gibi yerle bir oldu.
Ayrım sonu.